Ayrım 3. Sayfa 22. Süperego. Bir kimsenin toplum içerisinde etkili bir biçimde yaşayabilmesi için o toplumun değerler sistemini ve kurallarını kazanabilmesi gerekir. Bunlar sosyalizasyon süreciyle kazanılır ve psikanalitik kuramdaki yapısal modele göre süperego olarak adlandırılır. Ben ve üstü kelimelerinin Latince karşılığı olan süperego terimi yerine Türkçe'de üst ben sözcüğü de kullanılmaktadır. Kişiliğin en son gelişen yapısı, bileşeni olan süperego, toplumsal norm ve davranış standartlarının içselleştirilmesini temsil eder. Freud'a göre insan organizması süperegoya sahip olarak dünyaya gelmez. Çocuklar, anne babaları, öğretmenleri ve benzeri diğer figürlerle aralarındaki etkileşimler sonucunda bunu kazanırlar. Diğer bir anlatımla bebeklerin doğru, yanlış duyguları gelişmemesidir. Bu işlev önceleri ebeveynler tarafından yürütülmektedir. Hatta bu uzun yıllar sürmektedir. Bazı davranışlar sevgi ve destek görürken bazıları cezalandırılmaya neden olmaktadır. Bu cezalandırma çocuk tarafından anne babasının sevgisinin yitirilmesi şeklinde değerlendirilir ve çocukta güvenli olmayan dış dünyada yalnız kalacağı şeklinde bir düşünceye yol açar. Bu yalnız kalma durumundan korunmak için güçlü anne baba ile kurduğu özdeşim nedeniyle ego onların standartlarını benimsemeye başlar. İşte bu süperegonun oluşmasına yol açmaktadır. Süperego, egodan 3-5 yaş civarında ayrılmaya başlar ve anne baba, öğretmen ve diğer otorite figürlerinin özelliklerini benimser. Süperego, vicdanı yönlendiren bir araçtır. Bu şekilde vicdan hoş olmayan düşünce ve davranışları cezalandırır. Freud, önceleri süperegoya ego ideal adını vermiş, ancak sonra ego ideali, süperegonun işlevlerinden sadece biri olarak kabul etmiştir. Örneğin bir insan, kimse kendisini gözlemese dahi kopya çekmeyi, çalmayı veya yalan söylemeyi reddediyorsa veya kimse kendisini kontrol etmediği halde işini elinden gelen en iyi şekilde yapmaya çalışıyorsa, bu insan süperegosu tarafından yönlendirilmektedir. Bu tür olumlu davranışlar için süperego, egoyu kendisiyle gurur duyma ve hoşnut olma duygularıyla ödüllendirir. Ancak süperegonun büyük bir bölümü bilinç dışında yer almakta ve idle çok sıkı ilişki içinde bulunmaktadır. İdin hoş olmayan dürtülerini lanetlemekle birlikte yalnızca egoyu etkileyebilmektedir. Bu şekilde yasaklanmış dürtüler ve davranışlar, süperego ve ego arasında gerilime neden olmakta veya kaygıya, moral kaygı yol açmaktadır. Freud, süperegonun vicdan ve ego ideal olmak üzere iki alt sistemden oluştuğunu belirtmektedir. Vicdan, anne babanın kötü ve edepsiz olarak değerlendirdiği ve cezalandırdığı davranışlarla ilgilidir. Kişinin cezalandırıcı, öz değerlendirmelerini ahlaki yasaklamaları ve suçluluk duygularını içerir. Süperegonun ödüllendirici yanı ise ego idealdir. Ebeveynlerin onayladığı ve değer verdiği davranışlar yoluyla gelişir ve kişinin ulaşıldığında öz saygı ve kıvanç duymasını sağlayan mükemmellik standartlarına ulaşmaya çalışmasına yol açar. Örneğin, çocukken okuldaki başarısı ödüllendirilen bir kişi, ne zaman akademik konularda başarılı olsa kendisiyle iftihar edecektir. Ancak kişi amaçlarına yaklaştıkça ego ideal daha yüksek standartlar belirler. Bu nedenle ego ideale ulaşmak mümkün olmaz ve doyum sağlanamaz. Ebeveyn kontrolünün yerine öz denetime bırakmasıyla süperegonun tamamıyla geliştiği kabul edilir. Ancak bu öz denetim gerçeklik ilkesince gerçekleştirilmemektedir. Süperego, toplumca kabul görmeyen her türlü id dürtüsünü bütünüyle engellemeye çalışırken, aynı zamanda kişiyi düşüncede, sözde ve eylemde, davranışta mutlak mükemmelliğe zorlamaktadır. Kısacası, egoyu mükemmelliyetçi hedeflere ulaşmaya çalışmanın, gerçekçi hedeflere ulaşmaya çalışmaktan daha iyi olduğuna ikna etmeye çalışır. Kaygı ve ego savunma mekanizmaları. Freud'un kaygı konusundaki ilk görüşleri nevrotik hastaları üzerindeki incelemelerine dayanmaktaydı. Başlarda kaygının iç ve dış engeller nedeniyle uygun bir biçimde boşaltılamayan ve ruhsal yapı içinde biriken psişik enerjinin bir sonucu olarak ortaya çıktığını öne süren Freud, yapısal modeli geliştirmesiyle birlikte kaygı konusundaki açıklamalarında da değişiklikler yapmıştır. Kaygı konusundaki son açıklamaları, kaygının egonun bir işlevi olduğu yönündedir. Freud, egonun görevinin oldukça zor olduğunu belirtmektedir. Çünkü ego, hem idin arzularını yerine getirmekle, hem de dış dünyanın nesnel gerçekliği ile başa çıkmakla yükümlüdür. Bunları yaparken de süperegonun katı kısıtlamalarını dikkate almak zorundadır. Bunlar aynı zamanda egonun görevini yerine getirirken karşılaştığı üç tehdit kaynağıdır. Ego bu tür tehditlere karşı kaygı, anksiyete ile tepki verir. Bu ise yoğun sinirliliğe benzeyen ve oldukça rahatsızlık verici bir duygudur. Kaygı, kişiyi uygun davranışlara hazırlayan öz koruyucu bir işlevi yerine getirse de çok kısıtlı miktarı normal ve arzu edilir düzeydedir. Freud, kaygıyı kaynağına bağlı olarak üç başlık altında incelemiştir. Gerçekçi kaygı. Dış dünyadaki gerçek bir tehlike ya da tehdit algısına karşı duygusal bir tepki olarak ortaya çıkan gerçekçi kaygı, temel olarak korku duygusu şeklinde yaşanmaktadır. Gerçekçi kaygı, kişinin yaklaşan tehlikelere karşı önlem almasını sağlamaktadır. Bilmediğimiz bir yolda hızla ve yoğun bir biçimde akan trafikte, araba kullanırken ya da ufukta beliren ve yaklaşmakta olan fırtınanın habercisi olan bulutları gördüğümüzde yaşadığımız gerilim duygusu, gerçekçi kaygıya örnek verilebilir. Gerçekçi kaygıya neden olan şey, dış dünyada olduğu için bu tehdit kaynağından uzaklaşmak mümkün olabilir. Ancak bu durum nevrotik ve moral kaygı için geçerli değildir. Nevrotik kaygı. İdin, tehlikeli ve güçlü dürtülerinin ego tarafından kontrol edilemeyeceği ve kabul edilemeyen bu dürtülerin bilinç düzeyinde ulaşacağı yönündeki tehdide karşı verilen duygusal tepkidir. Egonun içgüdüsel dürtülerle mücadelesinde başarısız olacağı ve berbat bir şey yapmanın sonucunda ortaya çıkacak çok olumsuz sonuçlara ilişkin yaşanan kaygıdır. Daha çok çocukluk yıllarındaki cezalandırmalarla ilgilidir. Çünkü çocuk, içgüdüsel dürtülerini denetimsiz bir biçimde doyuma ulaştırmaya çalıştığında cezalandırılacağını öğrenmiştir. Çocukluk yıllarında gerçekçi kaygı biçiminde yaşanmış olan nevrotik kaygı, yetişkinlik yıllarında daha çok otorite figürlerinin varlığı durumunda ortaya çıkar. Bir kimsenin kontrolünü kaybedeceği ya da aklını yitireceği yönündeki endişeleri nevrotik kaygıya örnek teşkil edilebilir. Gerçek ya da moral kaygı durumunda kişi bu duygusunun nedenleri hakkında fikir sahibi olabilir. Ancak nevrotik kaygı söz konusu olduğunda kişi bu duygunun nedeninin farkında olmayacaktır. Ahlaki, parantez içerisinde moral, kaygı. Ego ve süperego arasındaki çatışmadan kaynaklanan kaygı, moral kaygı olarak adlandırılmaktadır. Kişinin doğru yanlış standartlarını zorlayan davranış ve arzuları tarafından harekete geçirilir ve utanç ve suçluluk duygularını içerir. İdin toplumca hoş kabul görülemeyecek dürtüleri aktif bir biçimde ifade edilmeye çalışıldığında süperego suçlama ve kınama ile karşılık verir. Kişi moral kaygı duyduğunda kendi süperegosu tarafından cezalandırılacağından korkmaktadır. Moral kaygı süperegonun öngördüğü kuralları çiğneyen her türlü düşünce ya da davranışın cezalandırılması ile ilgilidir. Temel olarak utanç, suçluluk ve cezalandırılma korkusu biçiminde yaşanır. Kişinin yanlış olduğunu düşündüğü duygu ve düşüncelerinden dolayı yaşadığı utanç ve suçluluk duyguları moral kaygı olarak adlandırılabilir. Ego savunma mekanizmaları. Kaygının temel işlevi, kabul edilemeyecek içgüdüsel dürtülerin bilinç düzeyinde algılanmasını engellemek, bu dürtülerin uygun zamanda ve uygun yollarla doyurulmasını sağlamaktır. Ego, savunma mekanizmaları kişiyi aşırı derecedeki kaygıdan korumanın yanı sıra sözü edilen bu işlevlerin yürütülmesinde de yardımcı olur. Kısacası savunma mekanizmaları ego tarafından id, süperego ve dış dünyadan gelen tehditleri savuşturmak ve bu tehditlere eşlik eden kaygıyı azaltmak amacıyla kullanılan mekanizmalardır. Temel işlevleri: dürtünün bilinçli davranışta ifadesini bulmasını engellemek ve yaşanan kaygının yoğunluğunu azaltmaktır. Savunma mekanizmalarının tümü için geçerli olan temel bir takım özellikler de söz konusudur. Bunları da şu şekilde sıralamak mümkündür. Savunma mekanizmaları bilinç dışı süreçlerdir ve kişi bunları kullandığının farkında değildir. Bilinç dışı baş etme mekanizmaları oldukları kişiye aldatıcıdırlar. Yaşanan kaygının birey için daha az tehdit edici olması için gerçeklik algısını çarptırırlar. Savunma mekanizmaları nadiren tek başlarına kullanılırlar. Genellikle iki ya da daha fazla mekanizma kişi tarafından aynı anda kullanılır. Savunma mekanizmaları her insanın başvurduğu başa çıkma mekanizmalarıdır. Unutulmamalıdır ki bireyler kaygı karşısında kendilerini korumak, yaşadıkları çelişkiyi çözmek ve kaygıyı azaltmak için bu mekanizmaların birini ya da birkaçını birlikte kullanırlar. Yalnızca aşırı derecede kullanıldığında uyumsuzluğa yol açarlar. Çünkü kişinin gerçekliği algılamasını engelleyici niteliktedirler. Psikanalitik kuramda sözü edilen başlıca savunma mekanizmaları şunlardır. Bastırma. En temel savunma mekanizmasıdır. Daha ayrıntılı mekanizmalar için temel oluşturmanın yanı sıra kaygıdan kaçmanın en doğrudan yoludur. Anna Freud tarafından güdülenmiş unutma olarak da adlandırılmış olan bastırma, unuttuğunu unutmak olarak da tanımlanabilir. Bastırma temel olarak kaygı yaratacak düşünce ve duyguların bilincin dışında tutulmasıdır. Bu şekilde birey tehdit edici bir duygu ya da düşüncenin bilinç düzeyine çıkmasını engelleyebilir. Ya da rahatsız edici bir duygu, düşünce ya da anıyı bilinç dışına iterek, bastırarak bir daha hatırlamamak üzere unutabilir. Örneğin toplumca kabul edilmeyen cinsel ve saldırgan dürtülerin bilinç düzeyine çıkması bastırma yoluyla engellenir. Ya da kişi başından geçen rahatsız edici olumsuz bir olayı daha sonra hiç hatırlamayabilir. Yansıtma. Kişinin kendi kabul edilemeyecek dürtü, duygu, düşünce ve davranışlarını diğer insanlara ya da nesnelere yüklemesini içerir. Bu şekilde kişi kendi kusurları için başkalarını ya da başka şeyleri suçlar. Örneğin yansıtılan öfke duygusu, kişinin başkalarının kendisini sevmediği ve kendisine zarar verecekleri yönündeki düşüncelerinde ifadesini bulur. Bilinç dışında yoğun cinsel arzuları olan bir genç kızın kendisine yaklaşan bir erkeğin onu baştan çıkarmaya çalıştığını düşünmesi de bir yansıtma örneğidir. Örnekten de anlaşılacağı gibi yansıtma, bastırma ile birlikte kullanılmaktadır. Kişi kabul edilemeyecek dürtü, duygu ve düşüncelerini önce bastırmakta, sonra başka kişilere yansıtmaktadır. Yansıtmanın bir diğer şekli de kişinin kendi yetersizliklerinin sorumluluğunu başka şeylere ya da başka kişilere yüklemesidir. Hatalı bir vuruş yapan tenisçinin raketinde bir sorun olup olmadığını kontrol etmesi bu tür yansıtmanın bir örneği olabilir. Yer değiştirme. Yer değiştirme mekanizmasında içgüdüsel dürtü kabul edilebilir bir nesne ya da kişiye yönelir. Bu yolda gerçek hedefine yöneltildiğinde benlikçe kabul edilemeyen kaygı yaratan duygu ya da davranışlar, asıl hedefinden daha az kaygı yaratacak bir hedefe yöneltilmiş olur. Çocuğun ebeveynlerine yönelik saldırganlığının ifadesini hayvanlara, evde beslenen köpeğe ya da nesnelere, oyuncaklarına karşı sergilediği saldırgan davranışlarında bulması bir yer değiştirme örneğidir. Yer değiştirme, yetişkinlerin küçük, can sıkıcı uyarıcılar karşısında aşırı duyarlı tepkiler göstermelerinde de sıkça karşımıza çıkar. Çocuklarının hafif düzeydeki kışkırtıcı davranışlarına hiddetli tepkiler veren bir anne ya da baba aslında, asıl kaynağını ifade etmelerinin uygun olmayacağı öfke ve saldırganlık duygularını çocuklarına yöneltmektedirler. Akla uygunlaştırma. Mantığa bürüme ya da neden bulma olarak da adlandırılan akla uygunlaştırma mekanizması, gerçeği çarptırmayı ve bu yolda benlik saygısını korumayı hedefler. Bahane bulma olarak açıklayabileceğimiz bu mekanizma, benlikçe kabul edilemeyen davranışları haklı göstermek için görünüşte makul açıklamalar bulmayı ve bunlara inanmayı içerir. Akla uygunlaştırma, günlük yaşamda yaygın olarak kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Uzanamadığı ciğere kokmuş diyen kediyi anlatan atasözü ya da eşeğinden düştüğünde düşmesem de inecektim diyen Nasrettin Hoca'nın öyküsü bu savunma mekanizmasına kültürümüzden verilebilecek örneklerdir. Benzer biçimde çıkma teklif ettiği kız tarafından reddedilen gencin ben zaten ondan hoşlanmıyordum şeklindeki son yorumu ya da yalnızlıktan muzdarip birinin ben yalnızlığı seviyorum diye düşünmesi de birer akla uygunlaştırmadır. Karşıt tepki geliştirme. Ego bazen yasaklanmış bir dürtünün düşünce ve davranışta tam karşıtını ifade ederek kendini koruma yoluna gidebilir. Anna Freud tarafından tersine inanmak olarak da adlandırılan karşıt tepki, geliştirme mekanizması kabul edilmeyen dürtünün tersine çevrilmesini içerir. Koruyucu bir süreç olarak karşıt tepki geliştirme iki aşamada gerçekleşir. Öncelikle benlikçe kabul edilemeyen dürtü, duygu, düşünce bastırılır. Daha sonra ise tam karşıtı bilinç düzeyinde ifade edilir. Dolayısıyla bastırılmış cinsel istekler aşırı ahlakçı tutumlara, saldırgan ya da düşmanca duygular aşırı sevgi ve sevecenlik gösterilerine dönüşür. Burada bilinç düzeyinde ifade edilen duygu, düşünce ya da davranışın aşırılığı, abartılmışlığı ve katılığı dikkat çekicidir. Kendi bilinç dışı cinsel dürtüleri tarafından tehdit hisseden bir kadının kendini pornografik yayınlarla mücadele etmeye adaması ya da bilinç dışı homoseksüel dürtülerince tehdit edilen bir adamın homoseksüellere karşı aşırı hoşgörüsüz tutumlar taşıması karşıt tepki geliştirme mekanizmasına örnek gösterilebilir. Ancak kişi savunma mekanizması kullanmadan da bazı konular karşısında tepkisel olabilir. Karşıt tepki geliştirme ile doğal tepki gösterme arasındaki fark, ilkinin abartılı özellik göstermesidir. Gerileme. İnsanların kaygıya karşı kendilerini korumak için kullandıkları önemli savunma mekanizmalarından biri de gerilemedir. Gerileme, kaygı yaratıcı durumlar karşısında daha önceki bir dönemin gelişmemiş, çocuksu davranış biçimlerine dönmeyi içerir. Bu, yaşamın önceki, güvenli ve hoş olan bir dönemine geri çekilerek kaygıyı hafifletmenin bir yoludur. Yeni bir kardeşi olduğunda çocuğun tekrar parmağını emmeye ya da çişini kaçırmaya başlaması bir gerileme örneğidir. Yetişkinlerde görülen gerileme içinse kaygıyı hafifletmek için gerçekleştirilen bebeksi konuşma, çocuksu öfke, somurtma, küsme, otoriteye karşı çıkma, süratli ve dikkatsiz araç kullanma gibi davranışlar örnek gösterilebilir. Psikanalitik kurama göre kaygı durumunda yaşamamızda kendimizi en son güvende ve korunaklı hissettiğimiz döneme geri dönüş yaparız. Yüceltme. İlkel dürtülerin asıl amaç ve nesnelerinden ayrılarak toplumca kabul edilen ya da onaylanan davranışlarla doyuma ulaşmasını yüceltme denir. Yüceltme sağlıklı ve yapıcı bir savunma mekanizmasıdır. Çünkü yüceltme yapılırken dürtünün ifadesi tamamıyla engellenmemekte, yalnızca yönü, nesnesi değiştirilmektedir. Diğer bir deyişle enerji boşalması mümkün olmaktadır. Ayrıca bu hem kişi hem de toplum için olumlu bir yolla gerçekleştirilmektedir. Güçlü bilinç dışı saldırganlık dürtülerinin yüceltilmesi suretiyle kişinin sporcu veya cerrah olması ya da benlikte kaygı yaratan aşırı cinsel dürtülerin yüceltilmesi yoluyla kişinin bir ressam ya da yazar olması bu mekanizmaya örnek olarak gösterilebilir. Açıkça görüldüğü gibi yüceltmede, diğer mekanizmalarda olduğu gibi dürtünün bastırılması söz konusu değildir. Yadsıma. Ego, hoş olmayan gerçek bir durumla yüzleşmeyi reddederek kendini koruma yoluna gidebilir. Benlikte kaygı yaratacak bir durumun, gerçeğin yok sayılması ve algılanmamasıdır. Aksi yönde birçok kanıt olmasına rağmen, doktorun teşhisi ölümcül bir hastalığa yakalandığını kabul etmeyen hasta ya da trafik kazası geçiren oğlunun öldüğüne inanmayan baba, yadsıma mekanizmasını kullanmaktadır. Yadsımanın bastırmadan farkı, kaygı yaratan kaynağın iç dürtüleri değil, dış dünyadan gelen tehditler olmasıdır. Düş kurma. Kişinin karşılanmamış, doyurulmamış gereksinimlerinin imgelen, düş kurma yoluyla doyurulmasıdır. Küçük bir erkek çocuğu güç sembolü olan oyuncaklarla oynayarak ve güçlü bir komutan olduğu hayalini kurarak güçsüzlüğünü yadsıyabilir. Genellikle yadsıma ve düş kurma bir arada kullanılmaktadır. Özdeşleşme. Özdeşleşme aynı zamanda savunma mekanizması olarak da kullanılan normal bir işlevdir. Normal gelişim sürecinde çocuğun uygun modelleri benliğine örnek olarak seçmesi ve onlarla benzemeye çalışmasıdır. Bir savunma mekanizması olarak özdeşleşme ise farklı biçimlerde kullanılabilir. Kişinin hoşuna gitmeyen özelliklerinden kaynaklanan olumsuz duygularını kendisine sahip olmayı istediği özelliklere sahip bir kimsenin yerine koyarak onun gibi davranma eğilimi bu kullanım biçimlerinden biridir. Kaybetmenin acısını azaltmak için yitirilen nesnenin özelliklerini benimsemek ya da egonun kendisine karşı düşmanca davranan bir kimsenin özelliklerini benimsemesi de özdeşleşmenin farklı biçimleridir. Ölen babasının özelliklerini benimseyen çocuk ya da çok sert davranan bir üstünün bazı davranışlarını benimseyen ve sergileyen asker, özdeşleşmenin farklı türlerine örnek gösterilebilir. Yapma, bozma. Suçluluk duygularına karşı geliştirilen yapma-bozma mekanizması, hoş olmayan duygu ve düşüncelerimizden kurtulmayı ya da bunların ortaya çıkabileceği, çıkardığı olumsuz durumu düzeltmek niyetiyle sergilenen büyüsel, törensel davranışları içerir. Aklımıza kötü bir şey geldiğinde ya da bunu dile getirdiğimizde tahtaya vurmak, bazı dinlerdeki günah çıkarma inancı yapma-bozma örnekleri olarak verilebilir. Yukarıda yer alan tüm savunma mekanizmaları, benliğin kendisini iç ve dış tehditlere karşı koruma yollarını temsil etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki, savunmanın sürdürebilmesi için bir miktar psişik enerji harcanmaktadır. Bu da egonun gücünü ve esnekliğini azaltmaktadır. Freud, savunma mekanizmalarının herkesçe kullanıldığını, ancak çok yoğun bir biçimde kullanıldıklarında sorun oluşturulduklarını belirtmiştir. Kişiliğin gelişimi. Psikanalitik gelişim kuramının iki temel dayanak noktası vardır. Birincisi, erken çocukluk yaşantılarının yetişkin kişiliğinin biçimlenmesinde ciddi bir role sahip olduğunu vurgulayan genetik yaklaşımdır. Freud, bireyin temel kişilik oluşumunun 5 yaşına kadar olan dönemde gerçekleştiğini düşünmektedir. İkinci dayanak noktası ise kişinin belirli bir miktarda cinsel enerji, libido ile dünyaya geldiği ve bu enerjinin kökleri organizmanın içgüdüsel süreçlerinde yer alan bir dizi psikoseksüel dönem boyunca geliştiğinin yönündeki düşüncedir. Sözü edilen bu psikoseksüel gelişim dönemleri biyolojik olarak belirlenmiş bir sırayla ortaya çıkar ve bireyin karakteristik özelliklerinden ve kültürel mirasından bağımsızdırlar. Freud, çocukların bir cinsel yaşamı olduğunu ve doğumu takip eden ilk 5 yıl içinde pregenital cinsel gelişim dönemlerinden geçtiklerini öne sürmüştür. Bu yeni bir iddia olmamakla birlikte o dönemde dirençle karşılanmıştı. Ancak bugün çocukları yakından gözlemleyen herkes çocukların cinsel organlarıyla ilgilendiklerini, cinsel haz aldıklarını ve cinsel heyecan yaşadıklarını kabul etmektedir. Çocuk cinselliğinin yetişkin cinselliğinden farkı, üretken olmayışı ve büyük ölçüde otoerotik oluşudur. Ancak hem çocukta hem de yetişkinde cinsel dürtüler genital organlar dışındaki beden bölgeleri ya da organlarla da doyurulabilmektedir. Özellikle de ağız boşluğu ve anüs çevresi cinsel uyarılmaya duyarlı olan beden bölgeleridir. Freud'a göre psikoseksüel kişilik gelişimi, yaşamın ilk 5-6 yılında gerçekleşen ve her biri cinsel uyarılmaya duyarlı bir erotojenik bölge ile temsil edilen 3 önemli dönemde gerçekleşmektedir. Bunlar oral, anal ve fallik dönemlerdir. Erotojenik bölge, o dönem içerisinde libidonun odaklandığı cinsel uyarılmaya aşırı duyarlı olan, kendisi aracılığıyla haz aranan ve yaşanan beden bölgesi ya da organlardır. Dönem içinde erotojenik bölgeyle ilgili haz yaşantılarının aşırı ya da yetersiz olması o döneme takılma, fiksasyon ile sonuçlanır. Takılmaya neden olan aşırı ya da yetersiz haz yaşantılarının temel nedenlerinden biri anne-baba tutumlarıdır. Aşırı ilgi, şımartma ya da engelleme, birbirinin zıttı olan ancak aynı kaçınılmaz sonucu doğuran, takılmaya neden olan farklı patojenik anne-baba tutumlarıdır. Çocuğun içinde bulunduğu dönemde aşırı haz yaşamasına, şımartma ya da yeterince haz yaşamamasına engelleme neden olan bu tutumlar, takılmaya neden olurlar ve kişiliğin sağlıklı gelişimini engelleyici niteliktedirler. Freud'un tanımladığı gelişim dönemlerini şu şekilde özetlemek mümkündür. Oral dönem 0-18 ay. Yaşamın ilk 12-18 aylarında bebeğin libidosu ağız bölgesine odaklanmaktadır. Diğer bir deyişle, oral dönemde erotojenik bölge, yani bebek için haz kaynağı olan organ, ağız ve çevresidir. Freud oral dönemi kendi içinde iki bölümde ele almaktadır. Birincisi, doğumdan itibaren dişlerin çıkmasına kadar süren emme ve yutmanın temel haz yaşantıları olduğu oral edilgen dönemdir. İkincisi ise dişlerin çıkmasıyla başlayan ve ısırma ve çiğneme gibi yaşantılarla haz alınan oral agresif dönemdir. Oral dönemde bebek, yaşamını sürdürebilmek için gerekli olan besini ağız yoluyla elde etmekte, aynı zamanda emme eyleminden de haz almaktadır. Bu dönemde bebekler tamamıyla kendilerine bakan kişiye bağımlı oldukları için bağımlılık, içgüdüsel doyum sağlamanın tek yoludur. Bebeğin ilk sevgi nesnesi onun açlığını gideren annesidir. Bebek annesiyle kurduğu bu ilk ilişki aracılığıyla diğer insanlara karşı bağımlılık, bağımsızlık, güven gibi genel tutumlarını oluşturacaktır. Dönemin başlarında bebeğin ihtiyaçları çok az engellenmeyle karşılanmakta ve genellikle doyurulmaktadır. Ancak bebek büyüdükçe beslenme süresinin düzenlenmesi, beslenme zamanları arasında geçen sürenin artması ve nihayet memeden kesilme gibi nedenlerle engellenme ve kaygı duygusu artmaktadır. Annenin kesintisiz bakımdan yoksun kalmanın yarattığı gerilimi bebek kendi parmağını emerek azaltmaya çalışır. Oral dönemde ağız bölgesi yoluyla aranan ve yaşanan haz duygusunun aşırı derecede olması ya da engellenmesi durumunda oral döneme takılma gerçekleşir. Oral edilgen dönemde yetersiz ya da aşırı haz yaşayan birey, yetişkinlikte oral edilgen kişiliğe sahip olacaktır. Bu kişilik tipinin temel özellikleri aşırı bağımlılık, edilgenlik, saflık, iyimserlik, onaylanma ve diğer insanlar tarafından desteklenme beklentisidir. Oral agresif dönemde yaşanan takılma ise kişinin münakaşacılık, kötümserlik, sömürücülük, kırıcılık, aşağılayıcılık gibi kişilik özelliklerini edinmesine yol açmaktadır. Anal dönem 1,5-3 yaş. 1,5 yaşında başlayıp 3 yaşına kadar süren bu dönemde libido odağı anüs ve çevresidir. Olgunlaşma sonucunda anüs kasları üzerinde kontrol sahibi olmaya başlayan çocuk, dışkısını tutmaktan ve bırakmaktan, yani henüz kazandığı bu yeteneğini dilediği şekilde kullanmaktan haz almaktadır. Çocuk, sağladığı bu kontrolle bağırsak hareketlerini erteleyerek aldığı hazzı artırılabileceğini de öğrenmektedir. Tablo 1. Psikoseksüel gelişim dönemleri. Tablo 4 sütundan oluşmaktadır. Sütunlar, dönem, yaş, libido odağı, gelişimsel ödevleri ve yaşantılar olarak 4'e ayrılmaktadır. Dönem, oral, yaş 0-18 ay, libido odağı, ağız, parantez içerisinde emme, ısırma, çiğneme, gelişimsel ödevleri ve yaşantılar, memeden kesme, emme, biberon, anneden ayrılma. Dönem, anal, 1,5-3 yaş, libido odağı, anüs, dışkının bırakılması, tutulması. Gelişimsel ödevleri ve yaşantılar. Tuvalet eğitimi, öz denetim. Dönem, fallik. Yaş, 3-6 yaş. Libido odağı, genital organlar. Mastürbasyon. Gelişimsel ödevleri ve yaşantılar. Aynı cinsten ebeveynle özdeşim. Dönem, latent. Yaş, 6-12 yaş. Libido odağı, yok. Cinsel olarak uykuda. Gelişimsel ödevleri ve yaşantılar. Sosyal ilişkileri, akran ilişkilerini geliştirmek. Dönem, genital. Yaş, erinlik sonrası. Libido odağı, genital organlar. Heteroseksüel cinsel yakınlık. Gelişimsel ödevleri ve yaşantılar. Karşı cinsle yakın ilişki kurma. İş, çalışma yoluyla topluma katkıda bulunma. Freud, bu dönemde çocuğa verilen tuvalet eğitiminin niteliğinin kişiliğin oluşmasında önemli etkileri olduğunu dile getirmektedir. Çocuğun dışkıyı tutmak ya da bırakmaktan aldığı hazın, ona tuvalet alışkanlığı kazandırmak isteyen annesinin beklentileriyle engellenmesi kaçınılmazdır. Dışkısını daha uzun süre tutarak yaşadığı anal erotik doyumu artırmak ve istediği anda salarak doyuma ulaşmak isteyen çocuğun bu arzuları annesi tarafından engellenmektedir. Çocuk tutunmaktan hoşlandığı dışkısını hemen salmaya ya da salmaktan aldığı hazzı ertelemeye zorlanmaktadır. Çocuk bu dönemde idin haz arayışları ile anne baba tarafından uygulanan toplumsal kısıtlamalar arasındaki ayrımı yapmayı ve kendini kontrol etmeyi öğrenmekle yükümlüdür. Freud'a göre yetişkinlik yıllarında tüm özdenetim biçimlerinin temelleri anal dönemde atılmaktadır. Ana babanın tuvalet eğitimi konusunda aşırı talepkar ve katı olması durumundan çocuk buna iki şekilde tepki verebilmektedir. Çocuk, ana babasının bu katı tavrı karşısında dışkısını salmayarak tepki verebilir ve bunu diğer davranış tarzlarına da genelleyebilir. Bu durum inatçılık, aşırı düzenlilik, aşırı titizlik, cimrilik gibi kişilik özelliklerini içeren anal tutucu kişiliğin oluşmasına neden olur. Çocuğun engellemeye karşı gösterebileceği ikinci tepki ise dışkısını tutmayarak uygunsuz zamanlarda salması olacaktır ki bu da anal salıcı kişiliğin oluşmasına neden olur. Anal salıcı kişiliğin temel özellikleri dağınıklılık, düzensizlik, savurganlık, yıkıcılık ve dürtüselliktir. Fallik dönem 3-6 yaş. 3-6 yaşları arasında libido odağı genital organlardır. Bu yaşlardaki çocukların cinsel organları ile ilgilendikleri, mastürbasyon yaptıkları ve cinsel konulara meraklı oldukları görülür. Çocuklar ebeveynlerinin cinsel ilişkilerine şahit olmuş ya da bunu duyarak öğrendikleri şeylere bağlı olarak hayal etmiş olabilirler. Freud, çocukların cinsel ilişkiyi babanın anneye karşı saldırgancı bir davranışı olarak gördüklerini belirtmektedir. Freud'a göre fallik dönemde çocuklar, karşı cinsten olan ebeveynlerine yönelik cinsel arzular beslemektedir. Erkek çocuğun babanın yerine geçerek anneye, kız çocuğun da annenin yerine geçerek babaya sahip olma arzusunu Freud Oedipus kompleksi olarak adlandırmaktadır. Freud, çocukların bu dönemde yaşadıkları karmaşaya, Yunan mitolojisinde yer alan ve yazgısı nedeniyle bilmeden kendi babasını öldüren ve kendi annesiyle evlenen Kral Oedipus'un ismini vermiştir. Kız çocuklarının yaşadıkları karmaşaya kimi yazarlar Elektra karmaşası adlandırsa da, parantez içerisinde Elektra, Yunan mitolojisinde kardeşi Orestes'i babalarının katili olan annelerini ve onun aşığını öldürmesi için ikna eden karakterdir. Freud bu terimi reddetmiş, kızlar için de Oedipus karmaşası kavramını kullanmayı tercih etmiştir. Freud, Oedipus kompleksi ile erkek çocukların bilinçli bir biçimde babalarını öldürmek istediklerini ve anneleriyle cinsel ilişkiye girmeyi arzuladıklarını, parantez içerisinde kız çocukları için de tam tersi değil, gelişimsel olarak böylesi bilinç dışı duygulara sahip olduklarını anlatmaya çalışmaktadır. Oedipus kompleksinin erkek ve kız çocuklarındaki seyri ve karmaşanın çözümü farklılık göstermektedir. Erkek çocuk için doğumdan itibaren doyum kaynağı olan ilk sevgi nesnesi annedir. Erkek çocuk annesine karşı beslediği arzuları yetişkinlerden gözlemlediği şekilde göstermek ister. Annesine dokunarak, ona yakın olarak, hatta penisini ona göstererek bu arzusuna doyum arar. Yerine geçmeyi arzuladığı babası artık onun bu arzusunun doyumunu engelleyen bir rakiptir. Ancak babanın fiziksel olarak çok güçlü olması ve kendisininkine nazaran çok daha büyük bir penise sahip olması çocuk tarafından rakibinin babasının onun bu arzularına ulaşmasına engel olacağını, daha da ötesi bu arzularından dolayı kendisini cezalandıracağı şeklinde bir korkuya yol açar. Freud, erkek çocuğun korkusunun babasının onun penisini keseceği yönündeki olduğunu belirtmekte ve bunu kastrasyon, iyidişlik kaygısı olarak adlandırmaktadır. Erkek çocuğun bu korkusunun ardında kız çocukları ile kendisi arasındaki cinsiyet farklılığını keşfetmiş olması ve bu farklılığı kız çocuklarının da bir zamanlar penise sahip oldukları ancak işledikleri bir suç nedeniyle penislerinin kesilerek cezalandırıldıkları yönündeki yanlış akıl yürütmesi yatmaktadır. Erkek çocuk Oedipal arzularında ısrarcı olursa kendisinin başına da aynı şeylerin geleceğini düşündüğü için annesine karşı duyduğu arzuları ve babasına yönelik saldırganca duygularını bilinç dışına iterek bastırmakta ve babasıyla özdeşim kurarak bu karmaşayı çözmektedir. Babayla kurulan bu özdeşim sonucunda erkek çocuk, babasının özelliklerini, değerlerini ve tutumlarını içselleştirerek erkek cinsel kimliğini kazanmaktadır. Kurulan bu özdeşim, aynı zamanda çocuğun ebeveynlerinin ahlaki değerlerini içselleştirmesini ve süperegosunun gelişmesini sağlar. Kız çocuklarında Oedipus, parantez içerisinde kimi yazarlara göre Elektra kompleksi, cinsiyet farklılıklarından dolayı farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Kız çocuklarının da ilk sevgi nesnesi annedir. Ancak çocuk kendisi ve bir penise sahip olan baba ya da erkek çocuklar arasındaki farkı keşfettiğinde bunun sorumlusu olarak annesini görür. Freud'un penis özentisi olarak isimlendirdiği bu durum, kız çocuğunun güç sembolü olarak gördüğü bu organa sahip olma arzusunu ifade eder. Kız çocuğu bu eksikliğini annesinin kendisine bu organı vermediği ya da yaptığı yanlış bir davranış nedeniyle cezalandırılmak için penisini kestiği şeklinde bir nedene bağlamakta ve bu nedenle de annesine karşı düşmanca duygular beslemeye başlamaktadır. Bu dönemde kız çocuklarının libidosu, özendikleri organa sahip olan babaya yönelir. Babanın kendisine penis verebileceği ya da yitirdiği organın yerine geçebilecek bir bebek vereceğini düşünen kız çocuğu, babasına karşı cinsel arzular beslemeye başlar. Freud, penis özentisinin erkek olmak arzusu ya da bir erkeğe sahip olmak arzusu şeklinde ifade bulduğunu belirtmektedir. Bu arzu daha sonra bir bebeğe, hatta bir erkek bebeğe sahip olma arzusuna dönüşmektedir. Güç sembolü olarak gördüğü bu organa sahip olamayacağını anlayan kız çocuğu, bu arzusunu doyuma ulaştırmanın farklı yollarını arar. Cinsel doyum penis yerine konulan klitoris üzerine odaklanır. Klitoral mastürbasyon ve doyuma, erkek olma ve klitorisin penise dönüşmesi hayallere eşlik eder. Ancak babasına sahip olma arzusunun gerçekleşmeyeceğini anlayan kız çocuğu, bu arzularını bastırmakta ve anneyle özdeşim kurmaktadır. Çocuk babasına karşı beslediği cinsel arzuları ergenlikte uygun cinsel nesneye, diğer erkeklere yöneltmek üzere bastırarak ve babasının sevdiği kişiyle yani annesiyle özdeşleşerek yaşadığı bu karmaşayı çözmektedir. Oedipal karmaşanın çözülmesi, kız çocuklarının uygun cinsel kimliği kazanmaları ve ebeveynlerinin değer yargılarını içselleştirmeleriyle sonuçlanır. Kızlarda ve erkeklerde karşı cinse ve otorite konumundaki kişilere ilişkin tutumlar büyük ölçüde fallik dönemde yaşanan bu karmaşanın gelişimine ve çözülmesine bağlı olarak oluşmaktadır. Fallik dönemde takılma yaşayan erkek çocukları, yetişkinlik yıllarında kendini beğenmişlik, böbürlenme, pervasızlık gibi kişilik özelliklerine sahip olmanın yanı sıra erkekliklerini aşırı vurgulama ve ispatlama çabasına giren baştan çıkartıcı kişiler olabilirler. Bu dönemde takılma yaşayan kadınlarda kadınsı özelliklerini vurgulama, ayartıcılık gibi özelliklerin yanı sıra cinsel ilişki konusunda ayrım gözetmeme gibi davranışlar gözlenebilir. Latent, parantez içerisinde gizli dönem. 6-12 yaş. 6 yaşından ergenliğin başına kadar süren bu dönemde libido odağı olan herhangi bir organ ya da beden bölgesi olmadığı için bu dönemi psikoseksüel dönemler içinde kabul etmek mümkün değildir. Gizli dönemde ebeveyn yasaklamaları ve gelişmekte olan süperego nedeniyle cinsel arzular bastırılmakta ve fallik dönemin anıları bir daha hatırlanmamak üzere unutulmaktadır. Pregenital dönemlere ait cinsel dürtüler yoğun bir biçimde bastırılmakta ve çocuk enerjisini oyun, arkadaşlık, öğrenme ve okulla ilgili faaliyetlere yöneltmektedir. Bu dönemde çocukların daha çok kendi cinsiyetlerinden olan çocuklarla oynamayı ve arkadaşlık etmeye tercih ettikleri, karşı cinse ve cinsel konulara karşı ilgisiz oldukları görülmektedir. Fallik dönemin sonunda gerçekleştirilen aynı cinsiyetten ebeveynle özdeşleşme ve edinilen cinsel kimlikle ilişkili toplumsal roller bu dönemdeki deneyimlerle daha da pekiştirilmektedir. Gizli dönemi daha önceki dönemlerde edinilen özelliklerin pekiştirildiği bir dinlenme ve psikoseksüel gelişimin son döneminde genital dönem ortaya çıkacak önemli gelişmeler için bir hazırlık dönemi olarak kabul etmek de mümkündür. Bu dönemde libido odağı olan bir organ ya da beden bölgesi bulunmadığı için döneme takılma, fiksasyon olması da söz konusudur. Genital dönem, ergenlik ve sonrası. Genital aşama normal gelişimin nihai hedefidir ve gerçek olgunlaşmayı temsil eder. Erinlik çağına girilmesiyle birlikte üreme organları olgunlaşır ve endokrin sistemi ikincil cinsiyet özelliklerinin ortaya çıkmasına neden olan hormonları salgılamaya başlar. Bu değişiklikler ergenin cinsel heyecanlarının ve faaliyetlerinin artmasına neden olur. Bu dönemde libido odağı fallik dönemde olduğu gibi yine genital organlardır. Erkek çocuk için herhangi bir farklılık olmamakla birlikte kız çocukta fallik dönemde klitoris olan libido odağı genital dönemde vajinadır. Bu değişmeler her iki cinsiyet içinde olgun ve üretken cinselliğin başlaması anlamına gelir. Gizli dönemde bastırılmış olan cinsel dürtüler uyanmış ve libido karşı cinsten uygun bir sevgi nesnesine yöneltilmeye başlanmıştır. Diğer dönemlere takılma yaşanmamışsa bu dönemde karşı cinse ve doyum sağlayacak olgun cinsel faaliyetlere aktarılmak için gerekli olan yeterli miktarda psişik enerji bulunacaktır. Pregenital dönemlerden bireyin kendisine yönelik olan libidosu ve özseverliği genital dönemde gerçek sevgi nesnelerine yani diğer insanlara yöneltilir. Ergenlikte yaşanan bu tutkular kişinin ileride bir eş seçmesi ve aile kurmaya yönelmesiyle sonuçlanır. Genital karakter psikanalitik kuramdaki ideal kişilik tipinin iyi bir örneğidir. Genital karakter sosyal ve cinsel ilişkilerinde olgun ve sorumlu, cinsel dürtülerine uygun bir biçimde denetleyebilen ve heteroseksüel ilişkiler aracılığıyla doyum sağlayan bir kişiliği temsil eder. Freud, insanların bu olgunlaşmayı sağlayabilmeleri için sevgi, güvenlik, bedensel rahatlık gibi tüm doyumları bir karışıklık beklenmeksizin dışarıdan sağlandığı çocukluk yıllarının edilgenliğini terk etmeleri gerektiğini belirtmiştir. İnsanlar çalışmayı, doyumu ertelemeyi, içten ve sıcak bir biçimde diğerleriyle paylaşmayı öğrenmeli ve de yaşam sorunlarıyla daha etkin bir biçimde uğraşmalıdırlar. Ancak erken çocukluk yıllarında travmatik olaylar yaşamış ve buna bağlı olarak takılmalar gerçekleşmişse, genital dönemde söze edilen bu özellikleri kazanmak için gerekli olan enerji bulunmayacaktır. Çünkü kökleri çocukluk yaşantılarında olan cinsel çatışmalar bu dönemde de sürecek ve kişiliğin olgunlaşmasını, genital karakterin oluşmasını engelleyecektir. Eleştiriler ve değerlendirme. Freud'un kuramı, kişiliğin yapısı, gelişimi, bilinç dışı ve insan davranışlarının altında yatan nedenler konusundaki ilk kapsamlı açıklamaları içeriyor olmasının yanında, bu konularda sonraki yıllarda ortaya atılacak kuramları hem takipçilerini hem de karşıtlarını etkilemesi açısından da çağına ve günümüzde çok önemli etkileri olmuş bir kuramdır. Açıklamalarının çoğu bugün bile yaygın kabul görmekte ve psikoloji ve psikiyatri alanında çalışan birçok profesyonel tarafından benimsenmektedir. Psikanalitik kuram aynı zamanda psikoloji tarihinin en çok tartışılan, en çok eleştirilen ve dirençle karşılaşan kuramıdır. Freud'un en çok eleştiri aldığı noktaların başında kuramında cinselliğe yaptığı aşırı vurgu gelmektedir. Çocuk cinselliği konusundaki iddiaları, Oedipus kompleksi ve bu kompleksin evrenselliği, psikoseksüel gelişim konusundaki iddiaları, kadın cinselliğine bakışı ve ruhsal bozuklukların oluşmasında cinsel dürtülere atfettiği önemli rol çok fazla eleştiri almıştır. İnsanların bilinç dışı ölüm, saldırganlık dürtüleri tarafından yöneltildiği ve kaçınılmaz bir biçimde ensest arzuları olduğu yönündeki insan doğası konusundaki kötümser bakış açısı çok ciddi direnç ve eleştiriyle karşılaşmıştır. Ölüm içgüdüsü konusundaki açıklamalarının çok net olmadığı ve içgüdüler konusundaki diğer açıklamalarıyla çeliştiği de Freud'a yöneltilen temel eleştirilerdendir. Freud'un kuramını oluştururken izlediği yöntemin, dolayısıyla da kuramının bilimsel olmadığı yönünde de ciddi eleştiriler vardır. Nevrotik hastaları üzerinde psikanaliz aracılığıyla yaptığı incelemeler sonucunda hem ruhsal bozukluklar hem de sağlıklı kişilik gelişimine ilişkin sonuçlara varmış olması birçok kişi tarafından eleştirilmektedir. Topladığı verilerin oldukça öznel olduğu ve diğer araştırmacılarca yinelenecek bir biçimde kaydedilmemiş olması da bu eleştirilerden bazılarıdır. Bunun yanında ortaya koyduğu kavramların operasyonel tanımlarının yapılmaması ve ölçülebilir olmayışı kuramın bilimsel olarak sınanabilir hipotezler içermediği yönünde eleştirilere neden olmaktadır. İyi bir kişilik kuramının sahip olması gereken niteliklerden biri de ampirik olarak sınanabilir yordamalar içermesidir. Freud her ne kadar kuramında kişiliğin ve ruhsal bozuklukların ulaşmasına ilişkin yordamalarda bulunsa da bunların ampirik olarak sınanması pek mümkün değildir. Freud'un ciddi eleştirilere maruz kalan bir diğer özelliği de kendi gözlediği değişkenler dışındaki değişkenlerin kişiliğin gelişimi ve ruhsal bozuklukların oluşmasında etkilerini hesaba katmamasıdır. Biyolojik faktörlere verdiği önemin yanında sosyal ve çevresel etkenlere açıklamalarında yer vermemesi, Erikson, Fromm, Horney ve Sullivan gibi psikanaliz kökenli kimi kuramcıların yanı sıra birçok araştırmacı tarafından psikanalitik kuram için bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir. Karşılaştığı direnç ya da eleştirilerin önemli bir kısmında yaygın kabul gören inançları sarsacak ve insanları rahatsız edecek nitelikte iddialar ortaya koymuş olmasından kaynaklanmaktadır. Kopernik, dünyamızın evrenin merkezi değil de Güneş sisteminde yer alan birçok gezegenden yalnızca biri olduğunu, Darwin, canlılar aleminin efendisi değil de yalnızca basit bir üyesi olduğumuzu dile getirdiğinde, insanoğlunun kendi değerine ilişkin inancını ne denli sarsmış ve insanları rahatsız ederek tepki almışsa, Freud da kendi davranışlarımızın farkında olmadığımız bilinç dışı güçlerin güdümünde olduğunu söyleyerek benzer bir etkiye neden olmuştur. Ciddi eleştirilere maruz kalsa da bugün dünyanın dört bir yanında sadık takipçileri olan Freud, insan davranışlarının anlaşılması konusundaki çabalara göz ardı edilemez bir katkı sağlamıştır. Hem takipçileri hem de kendisine karşı çıkanlar üzerindeki etkileriyle kişilik psikolojisinin ve psikoterapinin bugün bulunduğu noktaya gelmesinde çok önemli bir role sahip olan Freud'un, yalnızca bunun için bile saygıyı ve minneti hak ettiğini belirtmek gerekir. Sayfa 39. Ayrım sonu.